Hatıralar. Merhaba sevgili dinleyiciler. TGRT FM İstanbul stüdyolarından sizlere sesleniyoruz. Her hafta bu saatlerde sizlere ulaşan Hatıralar programının bir yenisinden hepinize merhaba. Programa başlamadan evvel hepinize sevgiler ve saygılar sunuyoruz ve maziye şahitlik etmiş olanların hatıralarını bu hafta da sizlerle beraber paylaşacağımızı umuyoruz. Geçen asırda yaşamış Muhsin Bey isminde devrinin en renkli ve en sempatik insanlarından birisi olarak tanınan bir zat vardı. Ancak kendisine bey denilmesinden hoşlanmazdı, yalnız adıyla anılmayı isterdi. Belli bir tahsil terbiye görmemiş, kendi kendisini yetiştirmişti. Yaratılıştan her şeye fevkalade kabiliyeti vardı sevgili dinleyiciler. Şiirden, edebiyattan, musikiden anlardı. Hacı Arif Bey, Şevki Bey gibi 19. asrın en mühim Türk müziği bestekarları ile Namık Kemal, Recaizade Mahmud Ekrem gibi yine bu devrin en büyük edebiyat ustalarıyla yakın dostu. Bilhassa taklitler yapmakta eşi benzeri bulunmaz bir kimseydi. Zevkine, keyfine de düşkündü, yaşamayı severdi. Hemen hiçbir zaman eli para tutmadığı, belli bir iş güç sahibi olmadığı halde pek de uzun sayılmayan ömründe böyle aşırı bir sıkıntıya düşmeden yaşamıştı. 1908 senesinde 2. Meşrutiyet'ten ilanından çok kısa bir müddet sonra mide kanaması geçirerek Zeynep Kamil Hastanesi'ne yatırılmış ve haftasına varmadan bu hastanede vefat etmiş ve Karacaahmet Mezarlığı'na gömülmüştür. Eş dost ve yakınlarının ağzından anlatılan hatıra ve anekdotları sayılamayacak kadar çoktur. Biz bunlardan birkaç tanesini sizlere nakletmek istiyoruz. Bir tarihte İstanbul'a bir sirk gelmişti sevgili dinleyiciler. Bu sirkin muhtelif gösterileri arasında halkın en çok alakasını ve heyecanını çekeni hokkabazlardan birisi hanımını bir sandığa kapatıp sonra bir testereyle sandığı ortasından ikiye biçiyordu. Bu numara halkın en çok alakasını çeken numaraydı. O günlerden bir gün Muhsin Bey Taksim civarındaki bu sirkin önünden bir arkadaşıyla geçerken kapıdaki çığırtkanın sesini duydu. Adamın elinde kocaman bir çıngırak dangır dungur çalıyor, bir yandan da bağırıyor. Gelin görün beyefendiler, beyler, yolcular. Böyle bir harika daha dünyada görülmemiştir. Amerikalı cambaz içeride canlı bir kadını iki parçaya kesiyor. Fakat bir damla kanını bile akıtmıyor. Kadın sonradan geri bile diriliyor. Muhsin Bey çığırtkana yaklaşıyor. Adam sahiden kadını kesiyor mu diye soruyor. Çığırtkan hem de kıtır kıtır kesiyor beyim. Haydi 10 kuruşa giriş, 10 kuruşa kesiyor kadını. Giriş 10 kuruş diyor. Muhsin Bey bir sual daha soruyor. Kestiği kadın diyor. Bu adamın kendi karısı mı diyor? Çığırtkan diyor ki elbette ya, bizzat kendi karısı diyor. Muhsin Bey bilmiş yanındaki arkadaşına dönüyor. Kendi karısıymış diyor. Yoksa bu kadar ucuza kesilmezdi diyor. Tertiplediği bir toplantıda Muhsin Bey'i son derece güzel ve alımlı bir kadınla tanıştırıyorlar. Karşılıklı konuşurlarken Muhsin Bey o zamanın usulünce Ne var ne yok hanımefendi diye hal hatır soruyor. Güzel ve alımlı kadın iyilik güzellik cevabını veriyor. Sonra da size ne var ne yok efendim diye sorunca Muhsin Bey hayran hayran boynunu büküyor. Vallahi hanımefendi diyor, bizde sadece iyilik diyor. Muhsin Bey, mühim devlet vazifelerinden birinde bulunan bir arkadaşını ziyarete gidiyor. Memur hademesine tembih etmiş, Muhsin Bey'i içeriye almıyorlar, bir müddet koridorda bekletiyorlar. Neden sonra içeriye alıyorlar? O sırada efendim şeyin o memur beyin odasından bir başka memur arkadaşı çıkıyor. Muhsin Bey diyor ki, efendimizi daha biraz evvel ziyaret etmek istedim ama nasip olmadı, bir zamandır bekliyordum diyor. Öbürü af diler kabilinden, evet Muhsin Bey diyor, biraz önce başıma bir ağrı saplanmıştı, hamdolsun şimdi def oldu yollu bir izahat verince Muhsin Bey dayanamıyor. Evet efendimiz diyor, o baş ağrınızı def olurken kapıda ben de gördüm diyor. Muhsin Bey'in dostlarından zengin bir Yahudi vardı. Çok ihtiyatlı bir tacirdi. Hiçbir işte ziyan ettiği görülmemişti. Hatta zelzele, yangın gibi afetlerde bile herkes zarar ederken bu adam kar etmenin yolunu bulurdu. Mesela Avrupa'ya bir mal ısmarlardı. Bu mal yolda bir kazaya uğrarsa adam iki misli kar ederdi. Bir keresinde mağazası yanmıştı. Fakat bu yangın onun sermayesini iki katına çıkardı. Kimse onun böyle zarar edilecek hallerden nasıl olup da karlı çıktığının sırrını bilemiyordu. Bir keresinde bu adam Kuzguncuk sırtlarında geniş topraklar aldı, çiftçiliğe heves etti. Muhsin Bey o günlerde kendisiyle karşılaşınca sordu. Yahu dedi, duyduğuma göre ticareti bırakmış, çiftçiliğe başlamışsın dedi. Evet öyle oldu Muhsin Bey dedi Yahudi. Ticaretten yoruldum dedi. Yaşlandım da dedi. Ticaret belki bundan böyle tehlikeli olabilir dedi. Muhsin Bey, çiftlik işletmek tehlikesiz mi dedi. Yahudi elbette dedi. Onun da dedi korkuları var ama ben çaresini düşündüm dedi. Mesela dedi araziyi dedi doluya karşı sigorta ettireceğim dedi. Muhsin Bey biraz yutkundu. Nihayet sormadan edemedi. Bilirsin dedi benden söz çıkmaz. Böyle işlerle alışverişim de yok ama merak ettim. Doluyu nasıl yağdıracaksın dedi. Efendim tepe başında şimdiki İngiliz Başkonsolosluğu'nun karşısında 19. asır sonlarında bir lokanta vardı. Muhsin Bey bir akşam buraya gitmiş, bir hesap meselesinden dolayı garsonlarla kavgaya tutuşmuş. Kendisi daha atik davranıp herifleri birkaç tokat patlatmış ama sonunda beriklerin çokluğuyla da baş edememiş. 5-6 azılı garson zavallıyı adam akıllı dövmüşler. Sonra arkasına da hatırı sayılır bir tekme yerleştirip doğru sokağa ulaşan uzun merdivenlerden aşağı yuvarlamışlar. Sokak kapısının tam önünde o sırada bir seyyar satıcı duruyormuş. Paldır küldür yuvarlanan Muhsin Bey, satıcının bir sehpa üzerindeki cam mekanına çarptığı gibi cam mekanda, sehpada, içindekiler de devrilip parçalanmış ve çamurlara bulanmış. Adamcağızın günlük sermayesi de böylece berbat olmuş. Muhsin Bey arkasını ovuştura ovuştura yerden kalkmaya çalışırken, satıcının gözlerini devire devire üstüne doğru yürüdüğünü görünce, öncekine rahmet okutacak ikinci bir dayağın gelmekte olduğunu anlamış. Canını dişine takarak ve ondan daha atik davranarak ileriye fırlamış. Adamın suratına müthiş bir tokat indirdikten sonra, ''Ulan sen hiç yol diye nizam diye bir şey bilmez misin?'' diye çıkışmış. Adamcağız bir şey diyememiş. ''Söylesene be herif'' demiş Muhsin Bey. ''Bilir misin bilmez misin?'' ''Bilirim efendim'' demiş seyyar satıcı. ''Ulan'' demiş ''bilirsin de ben yukarıdan gelirken cam mekanını önümden niye çekemedin?'' demiş. Adamcağız bir şey diyememiş. ''Mesela'' demiş ''arkandan bir araba veya tramvay gelse de çan çalarak, düdük öttürerek sana yoldan çekilmeni bildirse sen ortalıktan çekilmez misin demiş. Çekilirim efendim demiş. Bak şu kerataya demiş Muhsin Bey. Ulan ben şu kadar çok basamaktan aşağıya, arabadan, tramvaydan az gürültüyle mi indim de sen önümden çekilmedin diye sorunca dayak atmağa, davacı olmaya hazırlanan saf seyyar satıcı bu laf kalabalığı, bu cerbeze, bu çıkışma karşısında şaşkına dönmüş. Üstelik özürler dilemeye başlamış. Muhsin Bey adamcağızın şaşkınlıktan ayrılmasına fırsat bırakmadan ne olur ne olmaz diye hemen oradan sıvışmış. Ağrıyan arkasını daha ilerlerde ovuşturmaya koyulmuş. Başı ev sahibiyle derde girmiş. Tanıdıklarından birine gitmiş. Biriken kiraları için adamın kendisini mahkemeye verip 100 liraya mahkum ettirdiğini söylemiş. Ve ondan borç olarak 50 lira rica etmiş. Fakat arkadaşı da eli sıkının biri. 1000 liradan 1000 su getirmiş. Şu arada demiş benim de işlerim pek yolunda değil. Bundan dolayı arzunu yerine getiremeyeceğim. Ancak buna karşılık sana iyi bir akıl öğretebilirim demiş. Muhsin Bey nasıl bir akıl öğretmekmiş o diye sorunca da bak demiş şimdi gider ev sahibini görürsün demiş. Benden 100 lira alacağım var. Ben ancak bunun 50 lirasını verebilirim. İstersen para hazır, istemezsen ne yapalım hapse girmeye razıyım. O zaman bu kadarını da alamazsın dersin. Kesinlikle ümit ederim ki adam senin 50 liraya sulh olur, seni hapse attırıp da ne kazanacak demiş. Evet demiş Muhsin Bey, bu çok güzel bir akıl demiş. O zaman demiş karşı taraf benim de sana 50 lira vermeme gerek kalmadı demiş. Muhsin Bey dertli dertli cevap vermiş. Hiç öyle değil demiş. Yine 50 lira vermen lazım demiş. Çünkü demiş senin bana öğrettiğin çareyi ben daha önce düşünmüştüm. Senden 50 lirayı da bu maksatla istemiştim demiş. Sevgili dinleyiciler, 19. asrın sempatik, renkli simalarından Muhsin Bey ve onun hatıralarını sizlere nakletmeye devam ediyoruz. Bir zamanlar Galata'da sevgili dinleyiciler, Gümüş Göz diye bir berber vardı. Bu adam, dükkanına giren müşteriden fazla para çekmek için akla gelmez yollara müracaat ederdi. Bıyık kıvırması der, friksiyon der, daha bilmem neler der, herkese mutlaka fazla para alırdı. Bir gün Muhsin Bey de bu Gümüş Göz'e girdi. Tıraş olacağım dedi. Fakat ayıp değil ya dedi. Meraklı adamım dedi. Tıraş için ne kadar ücret alıyorsunuz dedi. Berber 5 kuruş efendim dedi. Tabii dedi bu 5 kuruş dedi yanağın her iki tarafı için dedi. Ben sadece bir tarafını tıraş ettireceğim. 100 paraya yani yarı fiyatına yapar mısınız dedi. Rum berber şaşırdı ama şöyle müşterinin yüzüne baktı. Sonra omuzlarını silkti. Siz razı olduktan sonra neden olmasın dedi. Yanağınızın dedi sadece bir tarafını tıraş ederim. 100 para alırım. Buyurun oturun dedi. Muhsin koltuğa oturunca berber sordu. Peki dedi hangi tarafını tıraş etmemi arzu ediyorsunuz dedi. Muhsin Bey gayet ciddi cevap verdi. Dış tarafını berber bey. vaktiyle Maraş'tan İstanbul'a gelip yerleşmiş, zengin olmuş, fakat bir türlü şehirleşememiş, İstanbullulaşamamış, yontulmamış Hüseyin Bey adında bir adam vardı. Bön ve kaba bir adamdı. Hemşehrilerin zekasından ve inceliğinden de mahrumdu. Bu Hüseyin Bey, Muhsin Bey adında bir zatın çok güzel taklitler yaptığını işitmiş, merak etmişti. Ancak taklidin ne demek olduğunu anlayabilecek kıratta bir kafası da yoktu. Bir gün dostlarından birine rica etti, Muhsin Bey'i alıp kendi konağına getirmesini, çok methedilen taklit ustalığını, bir de kendisini görmek istediğini söyledi. Arkadaşı Muhsin Bey'i alıp Hüseyin Bey'in konağına götürdü. Hüseyin Bey onu görünce, "Sen," dedi, "çok iyi taklit yapar mısın?" dedi. "Bana bir masa taklidi yap da göreyim," dedi. Muhsin Bey, bu ahmak ve sonradan görme adamın damdan düşer gibi yaptığı bu teklife bozuldu. Demek adam taklit deyince ancak bu kadarını anlıyordu. Fakat bozmadı. "Ben artık," dedi, "bu işin profesyoneli oldum," dedi. "Peşin peşin bir çil altın verin de şanınıza layık halis meşe odunundan bir masa yapayım. Hem de ayaklanan bir masa," cevabını verdi. Parayı aldı. Herif bekleye dursun. Odadan çıkıp gitti. Muhsin Bey hiç evlenmemişti sevgili dinleyiciler. Yaşı ilerlediği zaman hayatta da kimsesi olmadığı için dostları kendisine evlenmesini salık verdiler. O da biraz düşündü. "Evlenmesin, evlenmek kolay ama," dedi, "ben yaşlı kadınlardan hoşlanmam," dedi. "Canım," dediler, "sana yaşlı kadın evlen diyen oldu mu? Genç bir kadın al," dediler. "İnsaf edin yahu," dedi. "Ben bu yaşımda ihtiyar kadınlardan hoşlanmazsam genç kadınlar nasıl olur da benden hoşlanırlar? Gidin işinize," diye cevap verdi. Thank you. yıl öncesi İstanbul'unun boğazına düşkünlüğüyle tanınmış eşhaslarından birisi iftarcı Dürri Efendi'ydi. Hatta kendisine bugün obur kelimesinin Osmanlıcası olan şikemperver tabirini kendisine lakap olarak takmışlardı. İşkembesini seven. Daha doğrusu yüzüne karşı iftarcı Dürri Efendi diyenler arkasından kendisini şikemperver Dürri Efendi diye anarlardı. Dürri Efendi için hayatının tek maksadı, manası yemek yemekti. Her iftardan sonra yemek yemek dünyanın en zevkli, en şiirli zevkiydi. Geniş yığınlar tarafından pek sevilen, sözü sohbeti de yerinde olan bir kimseydi iftarcı Dürri Efendi. Yaşlılık yıllarında, bundan 80 yıl kadar evvel, Ramazan ayındaki yemek zevkini bir gazeteciye şöyle anlatıyor. Ağzının tadını bilen bir adam olarak hakikaten de gençliğimde büyük şöhretim vardı. Fakat ihtiyarlık gelip çattıktan sonra o eski şikemperverliğimin bedelini ağır ödemeye başladım. Artık eskisi kadar yiyemiyorum. Yemeklerden sonra da ilaçlar kullanıyorum. Hele Ramazan ayı geldiğinde kıyasıya yiyip içtiğim o eski günleri hatırlamak benim için bir işkence oluyor. Yemek için yaşamamalı, yaşamak için yemeli diye bence saçma bir söz vardır. Benim felsefeme göre insan yemek için yaşamalıdır. Cenab-ı Hak bize vücudumuzun kuvvetini devamlı sürdürmek zahmetine katlanmak için iştah denilen o güzelim hissi vermiştir. Bu iştah dediğimiz şeyin günde benliğimizi birkaç kere kırbaçlama hissi, hislerin en zarif ve en incesidir. Ben Ramazan ayına ahirette vaat ettiği saadetler yanında biraz da iftarlarının tatlılığı zaviyesinden bakarım. Bence Ramazan-ı Şerif'in manalarından birisi de efendim vuslat zevkini yükseltmek için sevenle sevilen arasındaki engellerin kaldırıldığı bir aydır. Saatlerce yemekten uzakta onun hasretiyle yanıp tutuşan mide bir aşık gibi efendim o canım yemekleri bekler ve ondan sonra efendim oruçtan sonra vuslat başlar, aşıkla maşuk arasında. Bu çok göz yaşartıcı bir manzaradır. Eski Ramazanlarda Alaturka saat 5'te yataktan kalkardım. Yani iftara 7 saat kala. İlk hissim şu olurdu. Aşıkımla, maşukumla, maşukamla kavuşmama daha 7 saat var. Vekil hacı çağırırım. İftar hakkında bir gece önceden zihnime yeni bir ilham daha doğmuşsa kendisine bunu bildirirdim. Sonra arabama atlar daireye giderdim. Memurluğum bir devlet dairesinde azalıktı. İşe devam edip etmediğime kimsenin aldırdığı yoktu. Ancak maaş verileceği zamanlar daireye gitmeye itina ederdim. Ramazanlarda ise sadece 1-2 saat daireye uğramak benim için yeter de artardı bile. Burada yapılan işlerin en güzeli, akşam iftarda nelerin güzel gideceği gibi ilmi bahislerdi. Tesadüf bu ya, bizim dairedeki vazifelerin, memurların büyük ekseriyeti ağzının tadını sevenlerden müteşekkildi. Onun için bu ilmi sohbetler pek tatlı geçerdi. Akşam üzerleri Bayezid Camii'nin avlusunda Ramazan meşherleri, sergileri kurulurdu. Daireden çıkınca biraz burada dolaşırdım. Maşukayla vuslat dakikaları yaklaştıkça hasret de arttıkça artardı. Hangi cihete baksam mis gibi kokan iftarlıklar görür, şıp sevdi hovardalar gibi hepsine ayrı ayrı göz süzüp bıyık burar iç geçirirdim. İftara yarım saat kala çoğu zaman evime, bazen de sofrasının mükemmel olduğuna kanaatim bulunan bir ahbabın evine giderdim. Artık son dakikaları hesaplamak, saatleri hesaplamaktan zor gelirdi. En ufak bir gürültünün bile top sesi olup olmadığını tahkike çalışırdık. Hele son dakika bir asır kadar uzar. Saniyelerden her biri insana kendi varlığını teker teker hissettirirdi. Nihayet en güzel, nefse en hoş gelen musikiden daha hoş gelen iftar topunun sesi. Kasılan bütün damarlar hemen çözülür, maşukaya uzanan kollar gibi tabaklara uzanan eller oradan oraya dolaşmaya başlardı. İftar sofrasında daima çakmakçılar simidi, 4-5 türlü zeytin, Medine-i Münevvere hurması, 7-8 türlü reçel, beyaz peynir çeşitleri, kaşar çeşitleri, Arnavut Bulgar peynirleri, envai türlü pastırmalar, havyar, sucuk, balık yumurtası, havyar zaten, renk renk salatalar, türlü türlü salatalar, turşular, tabaklarda, efendim bunlar hepsi el pençe divan durup kendilerine iltifat etmemi beklerlerdi. Bana gelince hiçbirinin asla ve asla boynunu bükük bırakmazdım. Hepsiyle engin bir mutluluk içinde ayrı ayrı görüşürdüm. Bu sevgililerle ilk kucaklaşmadan sonra mis gibi kokulu sarı ipek saçlı iskeçe tütünlerinden bir sigara tellendirmek adetimdi. Sonra ise asıl iş başlardı. Önümde en azından ekalli üç türlü çorba bulunmalıydı. Bunlardan biri işkembe, ikincisi tavuk suyuna şehriye ya da pirinç çorbasıydı. Üçüncü çorba her gün değişirdi. Çorba faslından sonra pastırmalı, kıymalı ve soğanlı yumurta gelirdi. Et yemeği olarak ufak ufak doğranmış ve üzerine soğanlı maydanoz serpilmiş sahan külbastısını da pek tercih ederdim. Tabii öteki et yemeklerinden de hiçbirini boynu bükük bırakmazdım. Kanatlılardan hindi göğsüyle yapılmış emir dolması en sevdiğim iftar yemeklerinden biriydi. Gerçekten bir sanayi nefise, bir güzel sanatlar misali ve tatbikçisi olan aşçım bunu cidden pek nefis yapardı. Sebzeli yemekler mevsimine göre değişirdi. Bazen tavuk kızartmasıyla Amasya bamyası, mevsiminde bamya veya patlıcan gelirdi. İnsanların boy boy, zayıflı şişmanlı oluşları gibi, inceli kalınlı, zayıflı şişmanlı, kıymalı peynirli böreklerin de hepsine ayrı ayrı bir aşk beslerdim. Ve her akşam bunlardan en az birkaç çeşidiyle buluşmadıkça o günümü yaşamaz sayardım. Bundan sonra baklava, bülbül yuvası, güllaç gibi tatlılara sıra gelirdi. Benim için böyle bir dert hiçbir zaman mevzubahis olmamıştır ama başkaları dolmuş mideleri yeniden iştaha getirmek üzere bu tatlılardan sonra kerevize sarılmış patlıcan turşuları yer ve yeniden harekete gelen iştahlarla hindi dolması, kaymaklı güllaç gibi güzel sanat eserleriyle iftarı tamamlarlardı. Bundan sonra buram buram dumanı tüten köpüklü Yemen kahvesi içilirdi. Biraz ardından da gül, portakal, şeftali, ahududu şerbetlerine teveccüh edilirdi. Ne yalan söyleyeyim, ne kadar yiyip içmiş olsam, sofradan kalkıp ayrılmak bana, vuslatına bir türlü doyulmamış bir sevgiliden ayrılmak kadar eziyet verirdi. Bunun tek tesellisi, 24 saat sonra onlarla yeniden bir araya gelme ümidi ve sevinciydi. Benim gençliğimde çoğu zaman sahur vaktine kadar oturmak adetti. Ya evde %90 konusu yemekler olan uzun sohbetler edilir ya da mevsim müsaitse dışarıya gezmeye çıkılırdı. Bazen şehzade başında çaycılara, tiyatrolara, semtin en iyi ince sazı bulunan kıraathanelerine gidilir, bazen de bir dost evinde toplanılarak zamanın taklitçileri, dal kavukları arasında hoşça vakit geçirilirdi. Bu arada benim içimin sık sık ezildiği, dolayısıyla envai çeşit çerezler yiyerek midemi bastırdığımı söylemem de yerinde olur. Nihayet sahur yemeğinin sırası gelirdi. Sahur yemeğinin iftar yemeği kadar zevk verdiğini, şairane olduğunu ileri sürecek değilim. Ama yemekti işte. Elbette onun da kendine göre bir zevki vardı. Sahur yemeklerine, akşamdan kalanlara ilave olarak âlâ et söğüşü, makarna veya pilav, hoşaf, sebze, revani gibi şeyler eşlik ederdi. Kahve ve sigara ile sahur işi tamamlanırdı. Galiba vücutlar değişti bugün. Yani bu mülakatın verildiği 1922 senesinde bu ölçüde yemek yemeye kim cesaret edebilir? Çok yemenin cezası olarak her gün yeni yeni bir takım hastalık adları ediliyor. Daha garip edilmekle kalmıyor. Bu hastalıklar hakikaten de insanların yakasına yapışıyor. Dolayısıyla insanların yarısı perhizle, sade suyla ömür geçiriyor. Ah, ah diyor Dürri Efendi. Ben artık yaşadığıma inanamıyorum. Çünkü bugün artık sadece yaşamak için yiyor ve yemek yeme zevklerimi bin bir kayıt ve şart altına almış bulunuyorum. Asıl yaşadığımı hissettiğim zamanlar böyle kayıda kuyuda bağlı olmadan keyfimce yemek yediğim zamanlardı. Kıyasıya yemek yemedikten sonra neylemeli böylesi dünyayı? Dinleyiciler, 20. asrın başlangıç devresini dolduran yazılarıyla eski İstanbul'u en iyi dile getiren 2-3 Türk müellifinden birisi Osman Cemal Kaygalı'ydı. Diğer yazarlardan bir farkı vardı. Ötekilerden birisi, mesela Sermet Muhtar Alus, daha çok alafranga ve varlıklı sınıfı işlerdi yazılarında. Öbürü, yani Ahmet Rasim, İstanbul'un başta matbuat çevresi olmak üzere her sınıfına ve her çevresine müteveccihti. Osman Cemal Kaygılı ise kenar mahalle adamlarının, fakir fukaran semtlerinin portrelerini çizerdi. Bu sahada eşsizdi, tekti, müşahedelerinde son derece güçlüydü. Soyadı kanunu çıktığı zaman önce kaygısız soyadını almıştı. Ancak kısa bir müddet sonra hayatına uygun düştüğü için olsa gerek bunu kaygılı biçimine dönüştürdü. Genç denilecek bir yaşta da vefat etti. Onun Yaz Seyranları adını taşıyan bir hatırasını sizlere nakletmek istiyoruz. 1922 tarihinde yayınlanmış bu hatıraları. 25-30 sene kadar önce buralar, yani Bayrampaşa, Topçular ve o yörelerden bahsediyor, İstanbul'un en seçkin, en itinalı yerleriydi. Böyle olduğunu ben de biraz hatırlıyorum. Hatta 25 yıl önce biz mahalle mektebinde okurken çoğu zaman yazın önde davul zurna ve merkebe binmiş hocalar, yanımızda palyaço külahlara benzeyen kalfalar, peşimizde bir alay kadın ve bir sürü seyyar satıcı, daha arkalarında sırtlarında kazanlar, tencereler bulunan hamallar olduğu halde buralara kır gezmelerine, okul pikniklerine gelirdik. Ne günlerdi ya Rabbi. Mektebin kapısında dizilir, tabur olurduk. Sesi güzel kalfalardan birisi binek taşına çıkıp bir gülbank okurdu. İşte bu Türk'üm doğruyum der gibi. Bizler de tekrar ederdik. Dua bu. Ondan sonra davul zurna başlar. Biz öğrenciler hep bir ağızdan öndeki külahlı kalfalara kalfa hademe gibi bir şey, okulda öğretim yardımcıları gibi ağız uydururduk onlara. Bir gemim var üç direkli, hey yamol hey yamol, veya bir kara aldım sırıtkan, sırıtırsa sırıtsın, akşama pilav pişirsin diye bir tekerleme tuttururduk. Güle oynaya, bağıra çağıra yola düzülürdük. O zamanlar bilhassa sanki bu gibi işler, yani mektep gezileri, fener geceleri, benzeri eğlenceler için ortaya çıkmış bir takım antika garip adamlar vardı ki bu eğlencelerin zevkini en çok onlar çıkarırlardı. Mesela benim aklımda kalan bir Aşık Ethem Efendi vardı. Mektep gezintisi var dediler mi sevincinden çıldırırdı ve bir hafta öncesinden hazırlığa başlardı. Aşık Ethem'in binbir yamalı, binbir renkli bir donu, düz, kırmızı çizgili ve geniş bir gömleği, 1,5 metre uzunluğunda, üzerinde değişik çıngırak ve püsküller, tepesinde de bayrak asılı, yeşilli kırmızı bir külahı vardı. Gezinti gününe bir hafta kala bunlar silinir, süpürülür, yırtığı dikilir, eksiği tamamlanır, günlerce ayna karşısında provaları yapılırdı. Gezintiye çıkılacağı gün Aşık Ethem bu kılığıyla mektebin önünde göründüğü zaman bir sevinç, bir kahkaha tufanıdır kopardı. Bu sevinç ve kahkaha gösterileri gidilecek yere varana kadar daha da artardı. Kafilenin geçtiği yollarda ne kadar bakkal, kahveci, zerzevatçı varsa herkes Aşık Ethem'e birer hediye takdim ederlerdi. Mesela bakkal külahın kenarına bir baş sarımsak asar, kahveci gömleğin yakasına bir eski nargile marpucu takar, zerzevatçı kulağın arkasına bir yeşil soğan sokardı. Öyle ki adamcağız durak yerimize varıncaya kadar seyyar bir esnaf sergisine dönerdi. Konaklama yerine varıldığında çocuklar hemen dağılırlardı. Takım takım oyunlara koyulurlardı. Kadınlar birer kenara oturup kümeler oluştururlardı. Semaverleri, cezveleri hazırlamaya başlarlardı. Aşçılar ocakları hazırlayıp kazanları kurarlar, yemek pişirirlerdi. Hocalar ağaçların altına serili hasırları uzanır, sohbete koyulurlardı. Sonra karavanalarla yemekler yenilir, şerbetler, kahveler içilir, öğle uykuları uyunur, davul zurnalarla oyunlar oynanıp ilahilerle geçit merasimleri tertiplenirdi. Hasılı akşama kadar bir cümbüş bir ahenktir giderdi. Akşam olduğunda aynı oyunlar, eğlenceler, heyheylerle geri dönülürdü. İşte ben geçen cuma günü çocukluğumun böyle tatlı demlerini geçirdiğim Bayrampaşa ve Topçular tarafına doğru bir uzandım. Sirkeci'den tramvaya atlayıp Topkapı'da indim. Kale kapısından çıkıp Bayrampaşa'nın yolunu tuttum. Tozdan dumandan göz gözü görmüyordu. 5 dakika içinde un kapanı değirmenindeki hamallara dönmüştüm. Fesim ve potinlerim bembeyaz olmuştu. Yüzüm gözüm de simsiyah olmuştu. İstanbul'un içindeki toz dumandan yakınıp da şehre emanetine, yani belediyeye kafa tutanlar gelsinler de tozu toprağı orada görsünler. Önüm de seyyar mahallebici gidiyordu. Bu mahallebicinin tablasının üstü bekar odalarındaki mangal yaygısına dönmüştü. Rüzgar da öylesine fazla esiyordu ki ters taraftan gelen bir falcı karısının şalvarı mongolfiye balonu gibi şişiyor ve zavallıyı akıntıya kürek çeken kayıklar gibi geri geri itiyordu. Karşılıklı gelip gidenler körebe oynuyorlarmış gibi birbirlerine çarpıyorlardı. Beylerbeyi Çeşmesi diye anılan çeşmeyi gözlerim yarı kapalı olduğundan güç halle buldum. Burada bir tarafta şarıl şarıl sular akıyor, yüksek ağaçların altında sazlar zurnalar çalıyor, bir tarafta da belediyenin dağlar gibi yığdığı süprüntüler ateşe verilerek harıl harıl yanıyor, yana yöreye berbat ve dayanılmaz pis kokular saçıyordu. Ortalıkta gezinip piyasa edenler, eski İstanbul'un mahalle delikanlıları, kenar semtlerin çiroz ve kabak çekirdeğiyle kır gezmesi yapan ailelerinden ibaretti. Enginar bahçeleri arasında takım takım salıncaklar kurulmuştu. Mavi siyah kahverengi çarşaflar, yeldirmeler giymiş mahalle kadınları, beyaz başörtülü anneler, bir ellerinde kahve fincanları, öteki elleri salıncakların ipinde, çocuklarını sallayan genç tazeler göze çarpıyordu. Şalvarlı, sarıklı, abani sarıklı efendiden, ağadan kimseler gölgelere sırt üstü uzanmışlar, yüzlerine sinekler rahatsızlık vermesin diye yazma mendiller örtmüşler, horul horul uyuyorlardı. Bostan dolapları tatlı gıcırtılarla dönüyordu. Yanaşmalar, uşaklar, bacakları dizlerine kadar sıvalı olarak ellerindeki çamçakla, yani tahtadan su kabıyla sırık domateslerini suluyorlardı. Ben bunların arasından eski bostan alemlerini aklından hasretle geçire geçire yürüdüm. Şehitler mezarlığının duvarının dibinden topçulara geldim. Burada her şey birdenbire değişiverdi. Hava, manzara, kılık kıyafet, her şey hepsi değişti. Demin toz ve toprakla karışık esen sıcak rüzgar burada ne kadar temiz ve serindi. Burası öbek öbek, yığın yığın ekin harmanlarıyla doluydu. Sürü sürü koyunlar, inekler, yemyeşil bağlar, bahçeler, İstanbul'un 1/4'ünü rahatlıkla gören manzarasıyla insanı zorla kır adamı yapıyordu. Evet sevgili dinleyiciler, bu haftada Hatıralar programı bu kadar. Haftaya yine Hatıralar programında buluşuncaya dek hepinize veda ediyoruz. Hoşça kalın. Hatıralar.